Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programı için birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Diş ağrısı geçti inşallah.
Hocam geçen hafta siz diş ağrısından söz ettiniz. Ben iyileşmiştim. Program yayınlanınca arayan Ankara'dan
geçmiş
arkadaşlar
olsun
herhalde büyük bir şey var zannediyorlar. Diş hocam.
Olsun sevenleriniz.
Allah razı olsun.
Çok elhamdülillah. Hocam kul hakkı konusunu konuşuyorduk. Bugün bir başka kul hakkı alanından konuşalım diye düşünüyorum. Yöneten, yönetilen arasındaki kul hakkı konusu. Yani bu alan kolay bir alan değil, öyle zannediyorum. Yani ilk İslam halifeleri, Hulefai Raşidin döneminden örnekler var. Diyelim Hazreti Ömer'in kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu diye Mehmet Akif'in şiirine yansıyan Hazreti Ömer hassasiyeti mesela. Yani oradaki Dicle'ye düşen bir koyundan Ömer sorumlu olur mu olmaz mı? Ya da yine Hazreti Ömer'in bir şeyi hani koca karı ile Ömer diye bir
meşhur
kıssa anlatır yine Mehmet Akif. Orada da Ömer nasıl aldın bu bağrı sırtına sen diye Hazreti Ömer kendi kendine söylenir. İşte vefatı anında da malumlarınız oğlunu senin yerine aday gösterelim mi diye sorulduğunda bir evden bir kurban yeter der. Yani böylesine ağır bir yük gibi hisseder devlet sorumluluğunu. Nasıl bir şeydir? Yani burada kul hakkı kavramı nasıl giriyor yönetilenle yöneten arasına? Burada hep yöneten mi sorumlu? Yönetilenin sorumluluğu var mı? Ya da nasıl bir sorumluluk çerçevesinden, amel defterine nelerin yazılacağından söz edebiliriz?
Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, iki şeyi ön konu olarak görüşmedikçe bunu anlamamız zor. Birincisi, temas ettiniz. Biz mümin olarak konuşurken yönetenlerin sorumluluğundan hep söz eden bir anlayış konuşamayız.
Evet.
Yöneten ve yönetilen.
Evet.
Karşılıklı bir hak sahibi olma söz konusu. Hadis-i şeriflerde böyle açık bir beyan var. Tıpkı sadece anne babalar hak sahibi değil, çocukların da hakları var der gibi.
Der gibi, evet.
Nasıl anne baba babaya karşı çocuklara karşı babalar anneler gibi bir karşılıklı haklaşmadan söz ediyoruz. Aynı şekilde bu karşılıklı hak sahibi olmayı yöneten ve yönetilen içinde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla kıyamet günü belediye başkanının bakacağız. Belediye başkanı görecek kıyamet günü deyip işte keçiyi Ömer Dicle'ye düşürdü. Bizim belediye başkanında da kaç tane keçi kaldırımda ezildi.
Evet.
Diyor. Bu doğru ama yarım doğru.
Evet.
Yarısı da belediye başkanı da kıyamet günü en azından yanlış giden şeylerde niye bir telefon edip beni ikaz etmemiştiniz diyecek.
Evet.
En az emri bil maruf hakkını isteyecek.
Evet.
Nehyanil münker hakkını isteyecek. Mesela bu çağın bir örneği olarak ben zikredeyim. Kıyamet günü belediye başkanı, işte misal yani çok yaygın olduğu için belediye başkanını konuşuyoruz. Belediye başkanı ya Rabbi bunlar camide namaz kıldıkları halde bu parklarda bu kötü işler yapılıyor, alkol satılıyor diye bir refleks göstermedikleri için ben de gafil avlandım, belediye yetkilerini kullanıp alkolü önleyemedim diye. Yani
kendini
kamuoyu oluşturma, vatandaşın hakkı destek verme, sadece evinin önündeki çukuru kapatmadığı zaman belediyeyi arayan vatandaş, görevini yapmış vatandaş değil.
Evet.
İslam ortamında konuşuyoruz tabii. Yani birinci tespit etmemiz gereken, mümince konuşmuş olmak için gereken şey, karşılıklı bu haklar. Evet. Anne baba çocukların birbirlerine karşı hak sahibi oldukları gibi. İki,
işçi işverenin birbirine karşı,
işçinin de hakkı, işverenin de hakkı, olduğu borcu gibi. Olduğu evet. gibi. İki, biz siyasetten konuşuyoruz, konuşacağız mecburen. Çünkü yöneten ve yönetilen dediğimiz zaman en tepedeki şahıstan en altta işte beş haneli bir köyün muhtarından da söz ediyoruz aslında.
Tabii.
Yani çünkü
muhtarın da bir yetki alanı var.
Evet, beş evet. haneyi idare ediyor, bir de beş eyalet idare ediyor mesela evet. böyle bir fark var arada ama evet. adı ve misyonu idareciliktir bunun.
Evet.
Şeriatımız İslam, siyaseti yabancı görmeyen, aksine dinden, dinin ilgi alanında tutulmuş konulardan gören bir dindir.
Evet.
İdare etmek, idare edilmek.
Yani sonuçta insan
insana
davranışı.
Gelmiş bir din.
Evet.
İnsana gelmiş bir din. Şehirlere, köylere, ülkelere kendi rengini vermek isteyen bir din.
Evet.
Dolayısıyla İslam, şeriatımız, Müslümanlığımız, insanların idaresiyle ilgili konuyu ithal görüşlerle sahiplenecek bir din değildir. Kendimize ait görüşlerimiz vardır. Olmalıdır, naslarla sabittir bu. Yani evet. din olarak biz
ithal görüşlerden İthal
görüşlerden mesela bugün konuştuğumuz konu, devlet başkanından işte muhtara kadar, belediye meclis üyesine kadar birisinin hakları, hukukları konusunu dışarıdan alacak bir durumda değiliz biz.
Yani ibadeti din tasnif etsin, siyaseti başka bir dünya görüşü tasnif etsin, böyle bir şey
hem
yok.
Böyle çok güzel, yani dışarıdan evet. ithal edilecek evet. bir durum yok, hem de velev ki laik bir ülkenin, bir kasabasının, belediyesinin meclis üyesi olayım. Velev ki.
Evet.
Veya Medine-i Münevvere'de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın sağlığında Şura Meclisi'ndeyim diyelim.
Evet.
Müslüman olarak ben sadece yasalarla, devlet mahkemeleriyle ya da müfettişlerle ürkütülecek, onlardan kurtulduğum zaman rahat kalacak biri değilim. Sabah namazına kalkmayışımın muhasebesi ahirete intikal ettiği gibi.
Evet.
Bugünkü yöneticiliğimle ilgili muhasebe de ahirete intikal edecek.
Evet.
Neden? Çünkü dinimiz herhangi bir şekilde boş bıraktığı bir alanda değiliz biz.
Evet.
Özellikle yöneten ve yönetilen diye onlarca hadis-i şerif var.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden. Fıkıhta konudur bu. Hatta yönetim meselesi çok enteresan üstadım. Esasen bir fıkıh konusu olduğu halde akide kitaplarında işlenir hep.
Hmm.
Çok önemli bir
ne
konu.
Ne açıdan mesela, akide kitaplarına konu oluyor?
Çok önemli. Yani normalde
yani günlük, imanla bağlantılı bir boyutu olduğu
evet,
için.
Bilhassa ümmeti Muhammed'in Ehl-i Sünnet dışındaki fırkaları, Şiilik, bunu imana taalluk eden bir konu gördükleri için yönetilmeyi, başlarındaki halifeyi bunu akide kitaplarına taşımışlardır. Ehl-i Sünnet'in uleması da işte Taftazanilerimiz, yani bizim meşhur akide müelliflerimiz, raziler, bunlar da bu cevapları akide kitapları üzerinden verdikleri için akide konusu gibi görünür ümmetin yönetilme konusu.
Evet.
Yani İslam'da siyaset var mı diye bir soru sorsak, fıkıh kitaplarında yok, akide kitaplarında var deriz.
Evet.
Yani
evet.
çok enteresan bir şey hocam. Yani bunu akide kitaplarına girmiş olması bir konunun, Müslümanın kelime-i tevhidinin ilgi alanına giren bir konu demek bu.
Evet.
Bu çok önemli. İkinci noktayı özetleyeyim hocam, çok dağıtmadan konumuz parçalanmasın evet. diye. Biz yöneten ve yönetilen hukuku diye bir şey konuşuyorsak burada, bunu din üzerinden konuşacağız.
Tabii ki.
Sosyal bir vakıa olarak değil.
Tabii.
Yani, o ayrı bir boyut.
Zaten kul hakkı ekseninde diyoruz.
Kul.
Yani ahirete taalluk eden bir boyutu olması hasebiyle gündemimize alıyoruz.
Aynen öyle. Dolayısıyla yarın Rabbimizin huzurunda bir dükkandan filanca şeyi çalan bir Müslüman kul hakkıyla yargılandığı gibi, siyasetle meşgul olmuş, yönetilmiş veya yönetilmiş, siyaset derken bir partiye girip parlamentoda kastetmiyorum, siyaset yönetmek demek.
Evet.
Yani herhangi bir yönetici, bir belediyenin meclis üyesi de olabilir, bir okulun idarecisi olabilir, okulda da müdür idarecidir, yani okulda bir şehir nihayetinde. Evet. Gibi. Yani hadis-i şerifte şöyle enteresan bir cümle var. Zannederim bunu medyatik bir ölçü olarak kullanabiliriz. Bu ümmetimden diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadis-i şerif, 10 kişilik bir gruba yönetici tayin edilip de onlara Allah'tan korkarak yöneticilik yapmayan cenneti koklanamaz diyor.
Evet.
Ne büyük yani, bir tehdit hocam.
Evet,
yani
evet.
Cennetin kokusunu koklanamaz. Veya benzeri ifadeler de var yani.
Evet.
Cehennem onun olur gibi manasında. Yani bir 10 kişiye imza atıyor musun sen? Tamam, evet. Yönetici kabul ediyor şeriat seni.
Evet.
Hadis-i şeriften o anlaşılıyor.
Evet.
Bir 10 kişinin sorumlusun. Bu sorumluluk işte bir kampta ağabeylik yapan kişiye de ait.
Aynen, evet.
Belediye meclisinde imza atan bir meclis üyesine de ait. Parlamentodaki
belki bir aşiret reisine de ait vesaire.
Yasalsa.
Evet.
Yasalsa aşiret reisi, yani korsan olarak toplamış etrafında insanları, çete gibi olmuş. O zaten varlığı muteber değil.
Kendi yasalarını uyguluyordur aşiret. Evet.
Ya şöyle de olur üstadım. Dernek başkanı da bu.
Dernek başkanı,
vakıf başkanı da.
Tabii
da
ki
bu.
Vakıf başkanı. Vakıf dernek başkanı.
Mesela hadis-i şerif ne buyuruyor? Sizden bir grup yolculuğa çıkınca, 3 kişilik bir grup yolculuğa çıkınca birini emir seçsin diyor.
Evet.
Ya çok enteresan.
Yani o emir de bir anlamda yönetici
mesela
oluyor.
Mesela geçen hafta Almanya'ya gitmiştiniz. Kaç kişi gittiniz hocam?
İşte 19 kişi falandık.
19 kişi emiriniz olması gerekiyordu.
Evet. Var emirimiz, yol emirimiz.
Yol emiriniz. İşte bu 19 kişinin sorumlususunuz siz.
Tabii.
Allah'tan korkarak. Onların
aç hakkına... kalandan, açıkta kalandan değil mi?
Hocam mesela aç kalmak değil, bu dünyada açlık kelimesi kalktı literatürde.
Yok yani öyle denir.
Onursal, ve... onursal tokluk da önemli.
Evet.
Yani mesela
ihmal edildiğiniz.
Bir kişi hep arka koltuklara rastlatılıyor. Nasıl olsa evet. Ses çıkarmıyor diye. Herkes takdim ediliyor. Onun adı belli olmuyor. Yani ben şöyle görmek istiyorum. Şahsen kendim mesela benim öğle yemeği yememden önemli bir yerdeki onurumun korunması.
Muhakkak evet.
O onur daha değerli yani.
Tabii hele tabii.
Medyatik çağda mesela fotoğraflarda hep sen çek deniyor. Bu fotoğrafçı kalıyor adı. Hiç gezide yok gibi oluyor.
Evet.
Bunlar idarecinin yani neyi örneklendirmeye
çalışıyor? Dikkate alması lazım.
İdarecinin bu hassasiyetleri evet. Kontrol etmesi gerekiyor.
Kim eğer, kuytu alanda kaldı, kim öne çıktı, onlar bile...
Biri öbürüne zulmediyor olabilir.
Evet.
Yani
doğru.
Bu da onun sorumluluğu alanında.
Evet.
Her halükarda iki haneli rakamı bulduğu zaman bir kitle, yani 9 evet. Rakamını açtık, 10 kişi oldu mu, birisi liderse, yönetici ise, sorumlu ise, kıyamet gününe taşınacak bu konu. Özeti
evet.
bu meselenin. Kıyamet gününe gidecek. Dolayısıyla şef fabrikada şef. Veya su idarelerinde şef veya belediyenin filan biriminde şef, okulda müdür yardımcısı. Emekli olduk elhamdülillah, helalleştik arkadaşlarla gittik. Kesinlikle böyle değil.
Evet.
Helalleştik gittik yok. 20 senedir bu okulda müdür yardımcısısınız, müdürsünüz. 20. senesine kadar 50 tane personel, 3000-4000 talebe geldi geçti oradan.
Evet.
Siz son kalanlarla helalleşmişsiniz. Onlar sizi 6 aydır görüyorlar belki. Hakkımı helal ettim diyorsun. 15 sene önceki işkencelerin, eziyetlerinin sahipleri nerede?
Evet. Yani oralarda daha da geniş sanıyorum hocam. Mesela müdür yardımcısı veya müdür. Yani belki hani okul personeli açısından biraz örnek verdiniz. Ama öğrenciler açısından da bir anlamda yönetici değil mi? Veliler açısından
evet.
Yönetici. Yani o zaman o hukuk binlerce insanı ilgilendirmeye başlıyor yani.
Hocam şimdi dalga dalga büyüyor bu.
Evet.
Bir öğrenciye öğretmen işkence yapıyor.
Evet.
Eğer öğrenci ben müdür muavinine gidersem bu işkenceyi önler düşünemiyorsa öğretmenden önce muavin sorumlu.
Mesela evet.
Niye? Sığınma noktasında körelme var.
Evet.
Evet, işkenceyi öğretmen yapıyor. Ama o hiyerarşi içerisinde öğrencinin sığınacağı bir yardımcı bulunması gerekiyor. O temin edilemez. O aktif değilse eğer, o zaman ortaklar bu sorumluda.
Evet.
Müdür de yardımcısının bu aktif olması gereken noktayı kullanmaması, aktif olmamasının hesabını sormuyorsa, bu sefer müdür de bunun ortağı. Yani bir taş atıyoruz, bu taş yayıldığı kadar suyu çalkalıyor.
Evet.
Aynı şekilde yöneticiler hesap ederken bu şekilde hesap edecekler. Bunun için Müslüman kültüründe yöneticilik ateşten gömlek diye bir ifade
evet,
olarak
evet.
Ateşten, çok hoş bir deyim bu.
Doğru.
Yani
doğru.
Gömlek zorunlu bir şey. Çıplak kalamıyorsun.
Evet.
Ateşten gömlek. Yani bunu giydin mi de yanıyorsun. Yanma ihtimalin
yanma
çok
ihtimali.
Yüksek. Bunun için Müslümanlar olarak biz yönetimi bırakıp kaçmaktan asla söz edemeyiz. Yönetimi bırakıp kaçamayız.
Evet.
Neden? Çünkü yönetimi, hadi siyaseti bıraktın, okul yönetimini de mi bırakacaksın? Bir apartmanda yönetici olmayınca o apartman belli oluyor. Merdivenleri sokak gibi oluyor mesela.
Aile yönetimini ne yapacaksın?
Aile, hadi aileyi biz çok dar bir manada aile başlığı altında, anne baba
İşledik,
hukuku,
evet.
eş hukuku altında ele aldık diyelim.
Evet.
Çünkü yabancı kimse yok.
Evet.
Yani benim dedelerim, nenelerim, yeğenlerim, nihayetinde ben bir saat içinde hepsini bir şematik bir listeye koyabilirim.
Evet.
Ama okulda müdür yardımcısı olduğum zaman, mahallede muhtar olduğum zaman 100 sene sonra bir daha bu takvimi çıkarmam mümkün değil. Kimdi benim helalleşmem
evet,
gereken kimseler?
Evet.
Özellikle örneklendiriyorum. Mesela bir imam efendiyle tesadüfen ben namaz kılmak için camiye girmiştim Anadolu'da bir yerde. İmam efendi namazdan sonra ayağa kalktı. Çok duygusal bir konuşma yaptı. Ağlayacak gibi oldu. Belki de ağlamıştır yani, ben gözlerine
evet.
dikkat etmedim. Emekli oluyorum. Hakkınızı helal edin. 4 senedir burada size namaz kıldırdım. İşte şu kadar senedir imamım ben. Sizden çok mutluyum. Cemaatte kalktılar, kucaklaştılar filan. Beni tanımadı imam efendi. Ben yanaştım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben dedim bir namaz kıldım. Bir namazlık helallik verebilirim size dedim. Esprimden hoşlandı. Nerelisiniz dedi. İstanbul'dan geliyorum dedim. O çok mutlu oldum. Aa, sesinizi tanıdım sizin dedi.
Hmm.
Sesimden tanıdı beni bu sefer.
Evet.
Buyurun bir çay içelim dedi. Siz kalabalıksınız, meşgul etmeyeyim sizi. Ben onlarla sonra görüşürüm dedi. 2-3 gün daha buradayım zaten dedi. Derken oturduk. Bana dedi ki memnun oldunuz mu dedi yaptığım hareketten dedi. Dedim
evet.
Sizi tebrik etmek için zaten geldim size dedim. Yani namazdan sonra geldim. Tebrik ettim dedim. Çok güzel yaptınız. Allah razı olsun dedim. Bu örnek bir hareket oldu dedim. Ya dedi çok riya olur mu diye falan tereddüt ettim dedi. Ne riyası olacak dedim. Hakikaten helallik istediniz ama bu mahallenin imamısınız siz dedim. Böyle 2-3 bin nüfuslu bir kasabanın imamıydı. Siz burada bu mahallenin imamısınız dedim. 4 yıldır buradasınız siz dedim. Bu 4 yılın 4. yılının son günündekilerden helallik aldınız siz dedim.
Evet.
Burada kadınlar da sizi gelip dinlediler. 4. senesinden önceki senede buradan taşınmış insanlar geldi geçti. Benim gibi bir defalarına gelmiş kimseler. Ya dedi ben onları nasıl bulacağım dedi. Bulmak zorunda değilsin. Helallik bu kadar kolay değil demek istiyorum sana dedi. Yani 3 kişiden para almıştın sen. 3. kişiyle helalleştin. Haklar bitti deniyor.
Evet.
Böyle bir şey olmaz. Yani sen çok üstün körü yaptın bunu ama bu niyetin helallikten değerli dedim. Sen
evet.
Bir itibar etmişsin insanlara.
Ama bu sözünüz bu helallik işinin ne kadar geniş kapsamlı olduğunu.
Hocam herkes çapına göre
evet.
Düşünecek.
Tabii.
Şimdi mesela kendimden örnek vereyim. Hep başkasından örnek veriyoruz. Çok yakın bir zamanda Antalya'dan birisi beni aradı.
Evet.
Becermiş. Ulaşmış. Selamun aleyküm Murat'ım. Aleyküm selam dedi. 50'ye yakın dersinizi dinledim dedi. Çok etkileniyorum sizden ama herhalde daha dinlemeyeceğim dedi. Serbestsin dinleme ama niye dinlemiyorsun dedim. Ya dedi köylü kelimesini çok kullanıyorsunuz dedi. Ben bundan alınıyorum dedi.
Evet.
Ben köylüyüm ama internetten sizi izliyorum dedi. Yani köylülük bir kabahat mı dedi. Bundan sonra dedim bunun nesinden alınıyorsun dedim. Dedi ki Kur'an-ı Kerim dedi köylüleri dedi iman etmeyenlere örnek veriyor dedi.
Evet.
Yani kültürsüzlere örnek veriyor. Ama dedim bak bu sefer sen bana zulmettin dedim. Bizim örfümüzde köylü şehirde yaşamayan doğal hayat yaşayan insan demek. Tereyağını kendisi yapan, ayran içen, gazoz içmeyen adam demek. Tahkir yok bu şeyde. Öyle değil dedi. Televizyonlardaki filmlerde köylüleri beceriksiz insan olarak dedi lanse ediyorlar dedi. Size dedi yakıştıramıyorum bu kelimeyi dedi. Peki hak mı istiyorsun dedim. Dedi niyetini bilmiyorum senin ama dedi ben çok alınıyorum dedi. Çocuğum bile dedi bu hoca bizi dedi komik görüyor dedi. Dedim ben senden helallik istiyorum dedim. Antalya'ya geldiğimde de ziyaret edeceğim sen bana adresini ver dedim. Helallik istiyorum senden. Bu kelimeyi de daha kullanmayacağım dedim.
Güzel.
Yaklaşık 4-5 ay oluyor. Hakikaten ondan sonraki derslerimde bu kelimeyi daha köylü kelimesini kullanmadım.
Evet.
Halbuki kastım öyle değil. Bizim örfümüzün öyle düşünmediğini, yani örfümüzde öyle bir kelime olmadığını düşünüyorum. Bu sefer o da dedi ki hocam gelmene gerek yok dedi. Bu nezaketin yeter dedi ya dedi. Teşekkür ederim dedi. Şimdi helalleştik ama.
Evet.
Ama her halükarda insanların yani yönetimini konuşuyoruz biz. Bu yönetimde ben mesela bir hoca olarak konuşma yapıyorum. Bir kelime kullanıyorum. İstanbul'da bu konuşmayı yapıyorum. Antalya'da bir Müslüman internetten o konuşmamı dinliyor. Üzerine alıyor bu sözü.
Evet.
Alınıyor.
Bunlar çok oluyor hocam. Yani genel ifadeler kullanılıyor. Diyelim
insanız hocam.
Bir kavmi aidiyeti söz konusu ediyorsunuz. Onunla ilgili bir hoşuna gitmeyecek bir şey söylüyorsunuz mesela.
Elbette.
Yani o yani siz onu belki hiç farkında olmadan söylüyorsunuz ama bir büyük kitle ondan rahatsız oluyor. Onu olabilir. Suçlanma gibi hissediyor.
İşte bunu bir idareci, siyasi evet. yetkileri olan birine hasredelim.
Evet. Evet, evet.
Yani bir idareci mesela bir şehire gidiyor. O şehirde hep bir belli dükkana uğruyor. O dükkana uğradığı için onun artışları yükseliyor.
Evet.
Mesela filanca siyasetçi işte gelinini filan hastaneye götürdü doğum yapmak için. Diyor o hastanede bir daha doğumunda sıra alamıyorsun.
Evet.
Yani bu bir hak meselesi. Yani filancayı işar ihsas-ı rey deniyor ya ihsas-ı evet, rey evet. ettiriyorsun. Veyahut işar ediyorsun ki bu kalitelidir. Yoksa bu siyaset adamı gider mi bu
evet.
şey ediyorsun. Bu sebeple siyasetçilerin benim burada konuştuğum şey siyasetçilerin, okul idarecilerinin insanlara imzası ile etkin durumda olan birilerinin idareci hep buna diyelim. İmzası para eden adam yani. Buna diyelim biz.
Evet.
Veya devlet yetkisini evet. ucundan bir yerden kullanan insanlara idareci diyelim. Önce şuna inanmaları gerekiyor. Bir, biz burada mahkemede ibra ediliyor olabiliriz.
Evet.
Seçimlerde tekrar kazanmam benim oyum arttı veyahut da ben tekrar tayin edildim. Yapılan ankette %80 bana istek çıktı. Olabilir. Ama sabah namazında ki ahirete taşınacaklık pay bunda da taşınacak. Üstelik sabah namazının Allah'ın mağfiret dalgaları içerisinde mağfiret olup gitme ihtimali çok yüksek %50'nin üstünde ama idarecinin evet. sıkıntılarının mağfireti görme ihtimali yok. İlla helallik olacak.
Helallik olacak. O da o kadar zor ki.
O kadar zor.
Yani kapsama alanı itibariyle.
Burada hocam isterseniz şefaatine vesile olur inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evet, iki örnek vermek istiyorum.
Lütfen.
Şimdi idareci diyoruz da siz Ömer'le başladınız radıyallahu anh. Sanki Ömer'den önce yokmuş gibi görünüyor da.
Evet.
Ben hemen hadis-i şerifi okudum. 10 kişiyi idare edip onlarda Allah'tan korkmadan kararlar veren yandı kıyamet günü diyen hadisi okuduk. Hocam iki şey çok önemli. Bir gün ashab-ı kiramdan bir grup Efendimiz'e geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biliyorsunuz bir kıtlık söz konusu. Medine'ye mal gelmiyor. Mal gelmeyince piyasada fiyatlar çok yükseldi.
Evet.
Lütfedip bir piyasaya müdahale etseniz.
Evet.
Mesela buğday şu kadardan satılacak. Zaten 20 çeşit mal var Medine'de belki. İşte elbise şu fiyattan fazlaya satılmayacak buyursanız diye rica ediyorlar efendim.
Nar koysanız.
Nar da diyebiliriz. Piyasaya geçici bir müdahale.
Müdahale
et. Çünkü mal azaldığında stokta kalanını pahalı satıyor esnaf. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın huzuruna çıktığımda kul hakkı ile çıkmak istemiyorum. Daraltan da genişleten de Allah ben ne yapayım buyurmuş.
Evet.
Yani piyasayı daraltan da genişleten de Allah. Hocam bu çok önemli. Bu sebeple nars caiz midir değil midir diye ilmi münakaşa yapılırken hep bu hadis devreye giriyor. Yani piyasaya müdahale edemiyor Efendimiz. Etmiyor. Ama bunu niye etmiyor? Bir kul yönetici hakkı olarak bu otoritemi kullanırsam kul hakkı olur diyor.
Evet.
Bu çok önemli birinci işaret Efendimiz'e ilgili. Bunu düşünmeyen yönetici, mesela bunu bir düşünelim. Bir de işte filan eczaneye giderken medyatik arkadaşlarını da çağırıyor. İşte filan yönetici, üst yönetici, milletvekili filan eczaneye gitti. O eczaneyi popüler yapıyor.
Evet.
Bir de filancadan aldığı ayakkabısı bozuk çıktı. İşte gömleği eksik çıktı. Onu reklam ediyor, teşhir ediyor.
Evet.
Bunlar çok önemli kul hakları. Efendimiz'den örneklendiriyoruz. İkincisi, hepimizin çok iyi bildiği, çok meşhur olan, hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben Rabbimin huzuruna kul hakkıyla gitmek istemiyorum, bende bir hakkı olan biri varsa söylesin, hakkını alsın diyor.
Evet.
Birisi kalkıyor, ya Resulallah diyor, bana kırbaçla vurmuştun bir gün diyor. Safları düzeltirken elindeki çubukla sen kenara git demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ha öyle mi? Gel sen hakkını al o zaman diyor.
Evet.
Çünkü başka türlü psikolojik bir rahatlık sağlayamayacak adam. Geliyor adam, ciddi ciddi geliyor. O kadar sahabinin önünde de ne cesaret adamdı. Yani peygamberi kırbaçlamaya gidiyor. Yani meşhurdur. Ama senin üstünde gömlek var diyor.
Benimkinde yoktu diyor.
Benimkinde gömlek yoktu. Ben vursam tam denk olmaz diyor. Efendimiz gömleğini kaldırıyor. Eğilip öpüyor.
Evet.
Bu bir numaraymış meğer ki, adam Efendimiz'in kimsenin nasip olmayacak şekilde denine de temas etmek istemiş, öpmek istemiş. Evet. Şimdi ama buradaki bu duygusal boyuta hep dikkat ediyoruz biz. Sahabinin sevgisine dikkat ediyoruz. Çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki dağlar su olup önünde eritilecek bir ikramın sahibi. Sahabiler canlar vermişler ona. Mesela buyursaydı ki, ya benim yerime 5-10 kişiyi kırbaçla deseydi, 1000 tane aday çıkardı orada herhalde bu kırbaçı.
Bana vur diye.
Herhalde ilk başta Ebu Bekir.
Evet.
Yani hepsi bana vur, aman fazla vur istersen, ben 10 fazlasını yerim diyenler çıkacaktı. Ama o büyük azametli makam, göklerin değerli misafiri, o yani iki dağı senin için hareket ettirelim, Taif'i ezelim bu arada muhatap, sözünün muhatabı. O hani işte beynel kavseyn mesafesi kadar uzun yerlere çıkmış zat sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gel hakkını al diyor. Yöneticilik forsunu kırbaçla üzerinde kullandın diyor.
Evet.
Şimdi üstadım, burada şu noktaya gelmek istiyorum. Birincisi, ümmeti Muhammed'in veya kafir bir ülkede bir yerin veya bir fabrikada bir yerin, özel okulda bir yerin yöneticisi emekli olmakla hak dosyasını kapatamaz. Emekli olunca sabah namazları ibra ediliyor. Yeniden mi namaz kılıyoruz? Biz emeklilik sonrası bir daha mı namaz dosyası açıyoruz? 10 yaşından beri kıldığım bütün namazlar aynı dosyada bekliyor.
Tabii.
Dolayısıyla bizim kul haklarımız ahirete intikal eder. Yöneticilik hakları 10 kere intikal eder ahirete.
Evet, evet.
Çünkü birinde hani kamusal güç kullanarak zulmediyorsun ki, bu çiftçinin yan tarladan 2 metre fazla buğdayı biçmesinden daha güçlü bir şey bu. Yani çünkü devlet gücü kullanarak zulmediyor. Burada bütün en baş yöneticiden alt yöneticilere kadar yöneten insanların her gün sabah namazına kalkmayı Allah'ın emri olarak gördürüyorlar. Yoksa ucunda cehennem var. Oturduğu masanın da kıyamet günü sırattan sonraya geçeceğini veya sırattan önceye kalacağını bilmesi. O masalar ahirete gidecek. Bu çok önemli.
Kesin, evet.
Ya ateşten koltukta oturuyor yönetici, ya da cennet hurilerinin bulunduğu bir koltukta oturuyor. Bunun lamıcımı yok denir ya bizim Anadolu.
Evet, evet.
Bunun lamıcımı yok.
Evet, çok
burada önemli. Şu noktaya taşımak istiyorum. Yöneticiliği Müslümansak eğer, biz hayatın gereklerinden biri gibi değil, imanın gereklerinden biri gibi yapacağız.
Evet.
İmanımızla ilgili bir konu.
Yani ahirete götürülecek bir dosyayı hazırlıyorsun.
Ahirete götürülecek bir dosyayı hazırlıyoruz.
Evet.
Neden? Yani başka türlü bizim akide kitaplarına bile giren bir konu olmasının bir manası yok burada.
Evet.
İkinci konuya geçeceğim, ikinci başlığa geçeceğim.
Şöyle de bir konuyu şey yapsak hocam, bu yöneten yönetilen ilişkisinde kul hakkı ihlalleri genelde nasıl oluyor? Ha,
ona geliyorum
evet,
şimdi.
Tamam.
Yani bu önce bu yeri oturtmak
tamam.
istedim.
Tamam.
Bu bir yere otursun ki ondan sonraki bentleri.
Yani biraz da bu demin söylediğim şey. Yani insanlar neye dikkat etmeli? Bazen de ya bu işin raconu bu gibi bir mantık oluşuyor,
maazallah,
bir his oluşuyor. Ya şu alanlar tehlikeli alanlardır. Şunu yaparsanız kırmızı çizgiye yaklaşmış olursunuz gibi bir
birinci
uyarı.
Maddemiz evet. Üstadım, liyakati olmadan bir koltuğa oturmayacak yönetici.
Evet, bu çok önemli.
Bu bir.
Bu bir, evet.
Biz liyakat sadece doktorda arıyoruz biliyor musunuz? Uzman
evet.
mı değil mi diye. Niye tabu dairesindeki de uzman olmuyor?
Evet.
Yani liyakati olmadan nasıl oturur? Tabii hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Burada biz mikrofonun önünde izah etmeyelim bunu.
Evet.
Torpille, adam kayırmayla vesaireyle.
Evet.
Çünkü eğer biz liyakati, yani liyakat anlaşılan bir kelime mi acaba?
Tabii layık olma diyelim. Yani
o görevin uzmanı olma.
Uzmanı
hakkı olma.
Evet.
Mesela en basit örnek vereyim hocam. Çaycılık liyakat gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu?
Tabii ki gerektiriyor.
Yani çay dediğin herkese ikram ediyorsun, tabii, kaynatıp veriyorsun bir şey değil ki. Onda bir kalitesi var.
Tabii,
demlenmesi
tabii.
vesairesi. İnsanlar illa bunu anadan doğma bilecekler diye bir şart yok ki. 3 gün çay tecrübesi yaptıktan sonra gir bu işe.
Evet.
Çaycılığa varıncaya kadar. Ünvan aldığın işin liyakatını, temizlik, çaycılık, her neyse en alt isimleri kullanalım. Ehli olarak alan bir insan ve ehli olmadan alan bir insan.
Evet.
Eğer liyakatla bir göreve başladıysak, kastım, hatam benim inadımdan olmadığı sürece ahirette bir sıkıntı yok.
Evet.
100 tane de hata yapabilirim. Allah gafurur rahim. Namazda da zaten ben öğleyi aslında 3 kıldım, 4 zannedip selam verdim. Kabul ediyor Allah-u Teala.
Evet.
Yeter ki, yeter bu kadar deyip de böyle bir gafletle namazı soğuk görerek yapmış olma bunu. Eğer biz liyakatla bir yönetici görevdeyse şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kasten hata yapmadığı sürece yanlışlarını da Allah'ın mağfiretiyle umarız. Müslümanlar da haklarını helal etmek zorundalar. Kastı yok adamın çünkü.
Evet.
Ama liyakati olmayan birisi. Mesela ancak 2000 kişilik bir kasaba ve ilçeye kaymakam olabilecek birisi. Yakın iktidarın adamıdır diye 20 milyonluk İstanbul'a vali geliyor. Vali yardımcısı
evet.
geliyor. Bu vali yardımcısı geliyor. Ondan sonra da olayların altında boğulup gidiyor. Sekreteri bunu idare ediyor. Bu sekreterini idare edecek yerde. Böyle bir şey varsayalım. Burada mesuliyetten ebediyen kurtulamaz.
Evet.
Çünkü dünyanın her yerinde 2000 kişilik bir ilçeyi idare etmekle milyonluk bir şehri idare etmek aynı değil. Belli bir üst dosya gerekiyor. Bu sebeple önce liyakatla mı geldik buraya bakıyoruz. Liyakatla geldiysek biiznillahü teala liyakatımız zaten hainliğimizi engelliyor.
Evet.
O arada da beşer olarak hata yaptım, anlamadan imzaladım, iyi zannettim, iyi değilmiş. Buraya yol yapılmasını faydalı buldum, halbuki oradaki yol insanlara eziyet oldu. Ve hiç önemli değil, bunlar önemli değil artık.
Evet.
İki, liyakatım olmayan bir işe girdim. Doğru da yapsam sıkıntı var burada.
Evet.
Girişi yanlış. Yani başlangıcı yanlış. Dolayısıyla buradaki bütün hatalarım %100 ahirete gidecek.
Bir de hocam tabii şimdi liyakat, hiç kimse kendisini liyakatsiz görmüyor ki. Yani öyle de bir durum var yani.
Görmüyor ama hocam
evet.
komisyona referans olarak gösterdiğin adam seni Mehdi Aleyhisselam olarak lanse et diyor orada senin
evet.
verdiğin bilgilerle. Yalan konuşma. Komisyona de ki ben ilkokul mezunuyum, başka bir şey de yapmadım, bundan anlıyorum de bakalım alacaklar mı seni?
Evet.
Rüyanda gördüğün şehirleri gezmiş gibi anlatırsan seni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bekçi de yaparlar o zaman.
Evet.
Yani bu liyakati yalanla mı oluşturuyorsun? Ehliyetinle mi oluşturuyorsun? Yani belgelendirilmiş liyakat var.
Evet.
Yalanla teyit edilmiş liyakat var.
Evet.
Bunlardan hangisi olduğunu kalbiyle zaten biz ahirete intikal tabii, edecek tabii, boyutu tabii, konuşuyoruz. Tabii. Yalan devreye girdikten sonra bir sorun yok.
Sorun yok.
Ondan evet. sonra serbest herkes istediği yere gitsin. Yani, evet. yani yalanla başladıktan sonra
zaten ahireti devreden çıkarmış oluyor.
Ya, maazallah asas Allah tehlike Allah. Orada. Burada birinci konu bu
üstadım. Evet üstadım. Liyakat konusu.
Liyakat konusu. Liyakatla göreve başlıyoruz. İkinci konu hocam benim için çok önemli. İdarecilerimiz maddi haklara itibar ediyorlar özellikle. Ben çalmadım hiç diyor.
Hmm.
Doğru.
Evet.
Ama biz Müslüman olarak maddi ve manevi haklar diye ikiye ayırmak zorundayız.
Evet, manevi haklar.
Ya maddi haklar belli.
Evet.
Yani adamın işte iki katını yıktın. Sırf senin bahçen ışık görsün diye. Bu maddi hak.
Evet.
Manevi hakka gelince insan onurunun malı kadar belki en azından diyeceğim daha fazlası belki abartı olacak malı kadar değerli tutulması lazım.
Evet.
Yani bizde mesela ben farklı bir şey olarak anlatıyorum. 70 yaşında bir teyze bastonuyla bir yerde sıra beklerken işte ona oradaki memurlardan birisi teyze arkaya geç diye bağırınca ya bu yaşlıya bu saygısızlık yapılır mı deniyor. Delikanlıyı arkaya geç deyince kimse buna rahatsız olmuyor. Delikanlının onuru da onurdur.
Tabii ki.
Yani onur açısından insan insandır. Yaşlının artı hakkı vardır yaştan kaynaklanan.
Evet.
Kaldı ki bu onur da Müslüman olmayanın bile hesaba katılması. Yani sadece Müslümanın onuru olmaz, kafirin de onuru var. Efendimiz Aleyhisselam kafirin de yüzüne vurulmasını yasaklıyor.
Evet.
Yani insan bu nihayetinde bir cenaze için meşhur ayağa kalkıyor Efendimiz de Yahudiydi ya Resulullah diyorlar ama insandı diyor.
Evet.
Bu bir bakış tarzı. Binaenaleyh ikinci nokta.
Yani yönettiğinizin inancı sizin onun onuru konusunda farklı davranmanıza sebep inanç, olmamalı.
İnanç mahkemesi başkanı değilsin ki.
Evet.
Yani senin görevin orada bir sosyal bir hizmet yapmak, maddi bir hizmet yapmak, tıp vesaire neyse ilgi alanı. Yani bunu çok dikkatli kullanmak evet. gerekiyor. Müslüman yönetici insanların onurlarını da hak maddesi kabul edecek.
Çok önemli, evet.
Halbuki bizde mesela şu gördüğün 5 yıllık işletmem döneminde 1 lira benim intikal etmemiştir dosyama.
Gayrimeşru, evet.
Gayrimeşru intikal. Gayrimeşru para zaten bütün dünyada yasak.
Evet.
Ahiret hesabı yapan insanlar için bunu konuşmaya gerek yok.
Evet.
Zaten mahkemeler seni yakalıyorlar. Ama ya da Danıştay, Sayıştay herkes seni gelip buluyor. 20 sene sonra bile getir bu paraları diyorlar. Çocuklarından alıyorlar o paraları.
Evet.
El koyuyorlar. Ama insanların onurları, manevi kimlikleri, şahsiyetleri, ailelerin onurları, bilhassa etnik yapı üzerinden konuştuğumuz zaman çok önemli. Mesela kadın cinsini hafif görmek veya erkek cinsini başka türlü görmek, yani cinsler arası bir ayrım mı diyelim buna ya da cinsler arası karşı görüşler, adil olmayan görüşler, bunlar kesinlikle kıyamet gününe taşınacak şeyler ve Müslüman terazisiyle, Müslüman mikroskobiyle görülebilecek şeyler bunlar.
Evet.
Öbür türlü herhangi bir maddi hakkı zaten ihlal ettirmiyorlar kimseye bu evet. dünyada. İkinci dosyada bu üstad. Yani biz hak konusundan, idarecilerin hak konusundan bunu anlamamız lazım.
Evet. Onurlara dikkat, haysiyetlere, izzeti nefis.
Bu aynı şekilde idare edilen kişilerin de idarecinin onuruna saygısını gerektiren bir bölüm ama.
Evet.
İdarecinin gıybetini yapıyorsun. Adam daha göreve geleli 2 ay olmuş. Çürütüyorsun adamı makamında. Sırf senin orada bir keyfini yapmadı, etmedi diye.
Bu gıybet dosyaya işleniyor.
Gıybetinden, iftirasından, artık Facebook'undan, Twitter'ından, hocam ne bileyim yani müthiş, çağ geliştikçe.
Müthiş. Bu çağda yani herkesin bir dosyası var demektir hocam.
Şimdi hocam ben belki ilk fırsat Allah bana bir imkan verse, şu anda öyle bir lütuf bulunmadı bana, apartman olmayan bir yerde otururum düşünüyorum hocam. O kadar korkuyorum ki yani apartmana giriyorsun 5 kat 4 kat çıkıyorsun gece geç geliyorsun, gündüz erken gidiyorsun, asansörü çalıştırıyorsun, 3-4 kat uyanıyor gürültüden. Yani kul hakkının, doğal kanuni haklarımızı kullanırken bile ezen tarafı var hocam.
Evet.
Nerede kaldı ki bir yöneticiyi sırf senin partinden değil vesaire diye ezdiğini düşünelim.
Evet.
Hocam herhalde vaktimiz hızlı ilerliyor. Ben bir başlık daha açmak istiyorum.
Lütfen.
Bir konumuz daha var hocam. O da şu. Biz bir devlette, devlete bağlı bir birimde görev aldık. Bu devletimiz şeriat inceliklerini itibar etmeyen bir devlet. Yoksa yani
mesela
herhangi bir devlet, nekire bir ifade kullanıyorum bunu. Bizim İhya-ül-Ümmüddinimizi ölçü alıp da memur nedir, amir nedir ayarlayacak bir yapı yok ortada.
Evet.
Biz çekilelim bu dünya buna iman edenlerin olsun demem mümkün değil. O zaman kendimi, dinimi, müstakbelimi, nesillerime emanet edeceğim dünyayı harap etmiş olurum. Mecburen Müslümanlar da burada görev almalılar. Karşımıza bir sorun çıkıyor. Ben mesela böyle bir sistemde görev aldım.
Evet.
Burada İhya-ül-Ümmüddin'i önüme koyup veyahut da işte Buhari'yi önüme koyup Nevevi, Riyaz-ı Salih'ini koyup bundan sonra bu şirket böyle idare ediliyor, bu okul böyle idare ediliyor diyebilir miyim? Bu realitede var mı dünyada böyle bir şey? Yok.
Ettirmezler yani.
Ettirseler de zaten ben Riyaz-ı Salih'ini okul müdürlüğüne uyarlayıncaya kadar mezun olur o çocuklar.
Yani ama sistem şeyi yaptınız. O sistemin kuralları vardır.
Var.
Onun içinde size bir rol veriliyor. Orada Riyaz-ı Salih'ini hani tırnak içinde referans aldırmazlar yani.
Aldırdılar diyelim. Öyle bir Riyaz-ı Salih yok ortada zaten.
Yani kurallaşmış, kaideleşmiş bir Riyaz-ı Salih'in yok.
Karne düzenleme diye bir bölüm var mı sizin bastığınız Riyaz-ı Salih?
Ama olsa bile size onu uygulatmazlar. Yani sistem ona göre kurulmuş değil çünkü.
Değil.
Evet.
Bunun muhatabı da yok karşında.
Evet.
Kabul edeni de
evet.
Yok. Şimdi burada Müslümanın şöyle bir alternatifi olabilir mi? Madem yok, ben de kabul etmiyorum. Yönetimden çekiliyorum.
Evet.
Bu olmaz. Hayattan çekilemeyiz biz.
Hı hı.
Evet, ben alkolsüz bir markete gideceğim ama yaşadığım şehirde alkolsüz market yoksa sipariş mi vereceğim Antalya'dan domatesi ben?
Evet.
Ne yapıyorum? Allah'ın affına sığınıp buluncaya kadar işte 3-5 kilometre etrafımda arayıp bulamayınca Allah'a sığınıp gözlerimi yumup dışarıdan alıp domatesi kaçıyorum. Sadece fırına gidiyorum belki de. Mevcut böyle bir gayri İslami olan düzende yönetici olanlar şeriat inceliklerini arama imkanı da bulamıyorlarsa, tatbik etme imkanı da bulamıyorlarsa ki bulamayacaklar da şu anda. O zaman mevcut yönergeler, düzenlemeler, kanunlar adı neyse %100 şeriatın bir maddesine ters düşmüyorsa eğer. Mesela okul müdürüne diyor ki çocuklara yılbaşında likör ikram et.
Evet.
Bu açıkça şeriatı çiğneyen bir şey.
Evet.
Ama o da ne diyor? Onun dışında ne diyor? Sabah 8'de çocuklar toplanır. Hepsinin kılık kıyafeti düzgün olur. Öğretmen sıranın önünde oturur. Yani bu tip şeyler. Hı hı. İşte not defteri tutar. Yıllık program yapar.
Şeriatla çelişen bir tarafı yok.
Şeriat da olsa bunları diyecek zaten.
Evet.
Haftalık program yap diyecek.
Evet.
Günlük program yap diyecek. Bu düzenlemeler Müslüman yöneticiyi bağlayıcıdır.
Ama şeriata aykırı olmayan,
%100 şeriata ters düşen maddeleri hariç.
Hariç.
Onları da belki imza atacak yeri geldiğinde rızası olmadan Allah'ın affına sığınıp atacak. Hatta şirke düşmüş olmamak, Allah'ın şeriatına düşman hale gelmemek için. Ama öğrencilere karne, ödevle yıl içi ve yıl sonu notlarının ortalamasına göre verilir.
Evet.
10 üzerinden verilir, 100 üzerinden verilir. Bunlar İmam-ı Azam'ın fıkıh kitabında belirlemesi gereken şeyler değil.
Değil, evet.
Bunlar bizim ihtiyaçlarımız için Eğitim Bakanlığı'nın organize ettiği işlerdir.
Evet.
Dolayısıyla burada biz ahirete intikal eden kulakları diyoruz ya, öğretmen, müdür, ya boş ver bunları kim hazırlamış ya, Bakara suresinde mi var sanki ödev notu deyip onu siliyor öğrencilerin bir kısmından. Bu bir kul hakkıdır.
Evet.
Niye? Öbür okulda çünkü böyle uygulanıyor bu. Oradaki gençle buradaki genci eşit olmayan şartlarda bu sefer eğitimde yarıştırıyorsun sen imtihanlarda. Veyahut onun filan kabiliyetinin gelişmesine engelliyorsun.
Peki hocam, burada bence asıl sorun şuralarda toplanabilir. Mesela İslami olmayan yani sistemin bir kuralı. Bunu uyguluyorsunuz ve bundan başka Müslümanlar zarar görüyor. Değil mi? Yönetici olarak uyguluyorsunuz. Siz dediniz ki Allah'ı yani af dileyerek insan uygular bunu.
Kabul etmemek, rıza göstermemek.
Kabul etmemek, içten rıza göstermemek ama kul hakkı doğuyor ondan.
Doğan örnekleri var diyorsunuz.
Olabilir yani. Tabii, olabilir tabii, diyorum. Tabii. Yani o zaman o kul hakkı yani nasıl mazur görülebilecek yani?
Çok basit örnek hocam. Polise talimat veriyor amiri.
Evet.
Çek git filanca medreseyi bas diyor. İşte evet. Bu ülkede daha yeni yeni onları unutmaya başladık evet. Yani. Az mı duyduk 28 Şubat'ta mesela. Ben abdest almaya inmiştim 28 Şubat'ta geldim. Ders dinliyordum. Kur'an dersi dinliyordum. Evet. Masamda ayakta biri duruyor. Elinde bir telsiz. Ne arıyorsunuz burada dedim. Geldik dedi talebeyiz falan. Benimle istihza etmeye başladı. Yani ben masamda böyle birini gördüm. Daha dündü bu.
Evet.
Dündü. Orada ders dinlettiğim talebelerim şimdi iş güç sahibi oldular. Evet. Yani bu amir belki de namaz kılan, belki de o okunan Kur'an'ları anlayan birisiydi belki de diyelim. Ama ona da emretmişler filanca medreseyi basacaksın demişler. Hı hı. Şimdi bu durumda alenen zulüm olan bir şey alkol de olabilir.
Evet.
Bir Müslümanı çiğnemek de olabilir. Başka bir Müslümanın arazisini gasp etmek de olabilir. Burada ben kesinlikle karşı durmalıyım.
Evet.
Kudretim ne benim? Mesela çok basit bir misal. Belediye 3 tane arkadaşının işte arazisi değer kazansın diye orasından full yol geçiriyor.
Evet.
O yolu geçirmenin aslında coğrafi olarak bir ihtiyaçlığı yok. Şehir trafiğini engelleyecek şeyi yok. Sadece oradaki 3 kişinin arazisine diyorlar zaten bu arazileri al. Böyleymiş işler biz. Hı hı. Sonra da bizim evet. Anladığımız işler değil. Onlar da oradan arazisinden yolu geçiriyorlar. Geçen yol her tarafı değerlendiriyor ama 20 kişiyi de harap ediyor.
Evet.
Basit bir istimlak ücretiyle 20 kişiyi de harap ediyor. Meclis üyesinde iki yol var. Bunun başkanın hatırı olsun diye imzalıyordur. Günahın ortağıdır.
Evet.
Bitti
evet,
bu. Evet. Muhalefet şerhi koyuyordur. Ben yokum bu işte.
Evet.
Tıpkı akşam arkadaşlar içki içmeye gittiler. Ben gitmedim.
Ben gitmedim.
Dolayısıyla ben mesul değilim. Ama belediye başkanı bunu emrediyor. Oradaki mesela istimlak müdürü de uyguluyor.
Evet.
İstimlak müdürüne ne düşer burada? Bu örneğimizi konuşuyoruz.
Evet, evet.
Başkanım bu bir insan kul hakkıdır.
Evet.
Bunu yapmanız yanlıştır. O zaman sizi bu görevi bırakın istifa edin der. İstifa eder gider.
Evet. İşte bu
mümin dirayeti budur.
Tamam.
İstifa. Ben bu tip arkadaşlara
evet.
Çok soruluyor diyorum ki bir şartım var ama diyorum. İstifa dilekçen evraklar arasına konacak mı? Konacak diyor. Çünkü başka türlü istifa ettiği anlaşılmaz. Büyük harflerle yazacaksın. Şu zulme
razı
olmadığım için mümin Müslüman kimliğim beni geri çekiyor. Onun için istifa ediyorum diyeceksin. Ya hocam soruşturma geçiririm o zaman diyor. Daha güzel. İskilipli arkadaş arıyor.
Evet.
Ne arıyorsun Allah'tan daha
i̇şte
ya?
O büyük iş olurdu. O dirayet gösterilebilse.
Ama hocam biz 25 senelik memurluk bitinceye kadar ki dünya hayatı için mi yaşıyoruz? Hani ya, ebedi
evet,
ahiretimiz?
Evet.
Ümmet seni o zaman onurlu bir memur, iskilipli, kafalı bir adam olarak evet. Hatırlasın. Hep böyle
evet.
Yani kendi memurluğu uğruna arkadaşlarını, mahallesini feda eden adam olarak bilinmesin.
Bilinmesin. Hocam 5 dakikalık süremiz var. Bu süre içinde böyle bir hiç olmazsa genel uyarılar yapalım. Yönetilene, yönetene. Yani kul hakkı hassasiyeti konusunda genel uyarılar yapalım.
Hocam
yani,
bir.
Evet.
İlk maddeye dönelim. Biz sabah namazında hangi Rabbimizin huzurundaysak,
evet,
amir olarak bulunduğumuz masada da o Rabbin huzurundayız.
Amin. Evet.
Bunu halledenin işi halletmiştir. Evet. İkiyi. Herkes bulunduğu yerin uzmanı olacak. Kendini geliştirecek.
Evet.
Mesela tapu kadastroda mı çalışıyorsun? Teknolojik olarak tapu işlemlerinde kullanılan en güçlü bilgisayar programını bileceksin.
Evet.
Yabancı dil gerekiyorsa yabancı dil bileceksin. Müftülükteysen sürekli şeriat kitaplarını inceleyeceksin. Geri kalmayacaksın.
Evet.
Kişisel kabiliyetler, yetenekler ve donanımın hep güçlü olacak.
Evet.
Ki ben hazırdım olsun. İki bu. Üç. Ta ashab-ı kiramdan beri. Ashab-ı kiramdan beri. Allah onlardan razı olsun. İdarecilerinin bu ümmette en büyük sorunu akraba, dost, aynı camide namaz kılan adamların etkisinde kalmadır.
Evet, çok önemli bir şey.
Bu liyakatlı adam kullanmayı engelliyor.
Engelliyor. Evet.
Engelliyor. Hadisler de bunu tehdit ediyor zaten. Aman buna dikkat edin diyor. Bu sebeple idareci eğer yok demeyi beceremeyen, olmaz demeyi beceremeyen, bütün akrabalarını karşısına almaya hazır olamayan birisi ise istifa et. Ayrılmalı.
Evet.
İmza etkisi olmayan bir birime geçmeli.
Evet.
Mesela diyelim ki vali yardımcısı. Vali yardımcısının halkla muhatap olmayan birimi var. Evrakları dosyalıyor. O birimde kalsın. Halkla muhatap olan biri karşısına ricaya gelenlerden önce Allah'ı önünde görmeli.
Evet.
Yani idarecilerimizin zafiyeti bu. Üçüncü nokta bu. Dördüncü nokta üstadım. Çok zor bir nokta. Şimdi bizim ülkemiz gibi yaşadığımız ülke gibi olan ülkelerde şöyle bir sorun var. Kitleler gruplaşmış durumdalar.
Evet.
Yani A partisi, B partisi, C partisi veya A etnik kimliği, B etnik kimliği gibi bir bölünmeler var.
Dindar gruplar bile
maalesef
bölünmeler yaşıyorlar. Maalesef.
Mesela Egeliler diyor, Doğulular diyor,
evet,
işte Karadenizliler diyor, işte yörükler diyor Akdeniz'de.
Ya da memleketlilik yoğunlaşıyor.
Bu mesela işte bir bakanlığın üst kademesine birisi gelince o memleketliler oraya doluyor.
Evet.
Mesela ben Ankara'ya gittiğimde görüyorum filan bakanlıkta işte Çankırılılar yoğun diyor. Filan bakanlıkta şunlar yoğun diyor. Misal yani.
Evet.
Mesela bir vilayet meselesi değil. Neden? İlk defa oraya öyle bir memur alınmış, sülalesini toplamış oraya.
Evet.
Burada partimiz, derneğimiz, yöremiz, hatta İslami kimlik olan cemaatimiz tercih konumuz olduğu zaman ip gider elimizden.
Evet.
Kumandayı kaybederiz. Yani biz bu memurluğun gerektirdiğini yapacağız. Bu memurluğun yahut da amirliğin, yöneticiliğin neyse gerektirdiği liyakati arayacağız. Standartları kullanacağız.
Evet.
Burada beşinci bir madde hocam, özellikle onu zikredeyim. Amir, yönetici cezası olmayan bir adam olduğunda güç kaybediyor. Müeyyidesi
olacak yani.
Evet. Genelde biz de Müslümanlar olarak affedeyim diye bir mantık var. Her af ikinci suçun primidir hocam.
Evet.
Mesela müdür geldi, işte filan hatayı yakaladı. Çocuklar bize yakışmıyor bu dedi. O yakışmıyor dediği şeyi daha iyi yapın gibi anlıyor alttakiler.
Evet, evet.
Halbuki bu yasalarda nedir? 3 gün uzaklaştırma, al uzaklaştırmanı çek git dediği zaman onu engelliyor. Yani eğer cezasız insanlar bir iş yapacak olsalar cennet ayetlerinin arkası Kur'an'da hemen cehennem ayetleriyle gelmezler.
Gelmez, evet.
Niye Allah-u Teala hemen cehennemin alevlerini gösteriyor bize? Yani rahmetten anlamıyorsanız bu da var.
Bu da var. Evet.
Yani yöneticiler, özet olarak 5. maddede şunu söylemek istiyorum. Kul hakkından kurtulmak için suç işleyenlerin cezasının da merhamet olduğunu bilmelidirler. Hem yani suç sahiplerine.
Ceza verince ona merhamet.
Verirsen merhamet.
Çünkü arkası gelmesi önlenmiş
onun. Hem arkası gelmiyor, hem onun arkası geliyor, hem diğer o suçu onlar işlemeyecek olanlara oluyor, prim vermiş oluyorsun.
Doğru.
Yani bu çok önemli. Belki bu merhamet bende olsun, affedeyim gibi bir mantıkla bakılıyor. Bu yanlış. Bunu evet, vurgulamak istiyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Kul hakkı mevzu hayatımızın ta kendisi.
Evet.
İnşallah biraz daha bu farklı alanlarda da bu mevzuyu işlemeye devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, Bir İslam'dan Hayata programının daha sonuna geldik. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Yeni bir programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.